أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الصلاة والسلام Efendimiz'i dinlemeye, onun dediklerini anlamaya, onunla yol bulmaya, cennet yolunu onunla anlamaya hazırız. Huzurundayız. Sözlerini dinlemek için İmam Kudai'ye müracaat ediyoruz. O bizi alıp birbirinden yüce, birbirinden güzel ahlak sahibi insanlarla peygambere ulaştırmaya çalışıyor. Ashab-ı kiramın duyduklarını kendisinden sonraki nesle, yani tabiine intikal ettirdiklerini biliyoruz. Onlar bir sonraki nesil, onlar da bir sonraki nesle peygamberden duyduklarını, öğrendiklerini bir bir naklederken söz yazıya intikal eder ve bize kadar ulaşır. İşte İmam Kudai'nin Müsned-ü Şihab'ı ve 58. hadis. At'imu ta'amekum el-etkiyâe. Yiyip içme ortamlarınızı cennet yolunu Allah'ın kitabıyla bulan muttakilerle paylaşın. Böyle tercüme edebildik. At'imu ta'amekum, kendi yemeğiniz vardı ya, sizin evde hazırlanan, sizin yemeğiniz vardı ya, paranızla aldığınız, sizin diye yemek, siz yiyecektiniz. Çalıştınız, çabaladınız, biriktirdiniz, uğraştınız, bir yemeğiniz vardı ya, onu el-etkıya olabilenlerle beraber yiyiniz, onlara yediriniz. Siz yemeğin de onlar yesin değil elbette. Böylece İslam dininin yemek yedirme prensibine bir sınır gelmiş ya da açılım kazanmış oluyor. El-Etkıya adında birilerini bulacaksınız. Lakabı mı, soyu mu, sopu mu, aile adamı, yoksa nereden geldiğine, nasıl olduğuna bakmayacağınız işte böyle bir sıfat mı demeyeceksiniz tabii. El-Etkıya muttakiler anlamına gelecek. Takva sahipleri. Öyle ki cennet yoluna gitmeye sevdalı insanlar, kendisini bu yola adamış insanlar, evet ben her şeye rağmen cennet yoluna gitmek zorundayım diyenler, cennet yolunda olmak zorundayım diyenler, bu yolun hangi yol olduğunu ve her bir noktasında, hatta mübalağa değil, her bir adımında gerçek mi, cennet yolunda mıyım, bu adım beni şaşırtmadı değil mi, ben bu yoldan çıkmadım değil mi demek zorundalar. Çünkü eğer insanlar cennete gidecekken kendilerince öyle zannettikleri halde bir bir adım adım cehenneme yaklaşıyorlarsa, o zaman hesabını nasıl öderler yarın? Ben öyle zannetmiştim ya Rabbi. Ya Rabbi bana öyle geliyordu. Öyle demelerin ne faydasını görecekler? Mesela En'am suresinde yarın kimi cehennemliklerin şöyle mazeret beyan edecekleri haberi var. Diyeceklermiş ki: "Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin." Vallahi ey Rabbimiz, gerçekten ama yemin billah ediyoruz ya Rabbi, biz bütün bu yaptıklarımızı şirk olsun diye yapmamıştık. Senin tanrılığına, senin ilahlığına, senin rububiyet ve uluhiyetine gölge düşürecek ya da leke getirecek bir şey peşinde değildik. Ama biz, eğer birilerine tanrısal güçler izafe etmişsek, birilerini yüceltmişsek, birilerine hayatımıza karışma yetkisi vermişsek, bu senin eksikliğinden değildi, sana ortak aradığımızdan değildi. Çünkü Zümer suresinden öğreniyoruz. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Çünkü biz onlara evet ibadet ediyor, itaat ediyorduk, bir dediklerini iki etmiyorduk, her dediklerini gerçekleştirmeye çalışıyorduk. Ama Tanrı olduklarından değil, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye öyle, öyle anladığımız için yapıyorduk diyeceklermiş, Allah korusun. Bu noktadan hareketle, eğer etkıya olma sevdası varsa birilerine, açıkça diyeceğimiz şu, eğer sen takvayı kendin belirleyeceksen, Allah'ın belirleme yetkisini elinden alarak, peygamberin örnekliğinin dışında bir takva modeli gerçekleştireceksen, bu takva ile gideceğin cennet de Allah'ın cenneti değil, peygamberin örneklediği, peygamberin hedeflediği cennet değil elbette diyeceğiz. Demek ki bir takva modeli olacak. Bu Allah'a göre, bu peygambere göre olacak. Buna göre yaşayanlar cennete gidecekler. İşte derdi bu, sevdası bu, sevgisi bu, isteği bu, arzusu bu olan insanlar, ben cennet yolunu Allah'tan öğrenmeye, peygamberden öğrenmeye adamışım kendimi diyenler, böyle olan insanlar bizim yemeğimizi yesinler. Yemeğimizi onlar yesin. Hayatı onlarla paylaşalım. Yani yiyip içme ortamlarımızı cennet yolunu Allah'ın kitabıyla bulan, bu sevdaya kapılmış, öyle hareket etmeyi şiar edinmiş, din edinmiş müttakilerle paylaşalım. 59. Atyabut tıyb el miskü. En hoş koku misk kokusudur. Peygamberimizin fıtratı, yani yaratılıştan taşıdığı özellikleri, şeytan ve dostları da bozamayınca, Allah böyle bir imkan onlara vermeyince, o hep en güzelini yaşamıştır. Mesela, sahabeden falanın kuyusunun suyu biraz daha serin diye, zaman zaman özellikle onu içmeye gittiğini biliyoruz. Yani, fıtrata uygun, yaratılıştan taşınan özellikleri kaybetmeyen bir peygamber var karşımızda. Evet bir insan peygamber ama zaten peygamber insan olacaktı ya. Baştan sona dört dörtlük insan ama sürekli Allah kontrolünde bir insan olarak o peygamber olacaktı. İşte bu peygamberimiz yemede içmede ya da renkte, tatta, kokuda, düzende, nizam ve intizamda, yani yerleşmede, dekorasyonda, aklınıza ne gelir, insanların ilgileneceği her şeyde, bedi zevki en güzel olan, damak zevki en güzel olan, söz zevki en güzel olan, kulak zevki, dil zevki, göz zevki en güzel olandır. Onlardan biri olarak da der ki, en hoş koku mis kokusudur. Ya ceylanın misk torbasından çıkaracaksınız, ya bir özel balığın misk torbasından çıkaracaksınız, işte o misk olacak ve özel olarak onun kokusu en güzel koku diye kullanacaksınız. Biz ya mahrumiyet bölgesinde, ya mahrum bırakılma atmosferinde bunlardan habersiz büyümüşüz. Güzel koku mu? Yani mesela, nedir güzel kokular diye söylenince, sorulunca, kimilerinin egzoz borusundan çıkan kokunun en güzel olduğunu iddia ettiğine şaşmayın. Ben bizzat böyleleri hem duymuş hem görmüşüm. Hatta diyelim otobüs yolculuklarında, isterseniz bakın siz de bir kenar, herkes bir tarafta rahat ve huzur içinde, yani dinlenirken, güzel koku peşinde ya da havanın o enfes atmosferini teneffüs etmeye çalışırken, bir dağ başında mola verdiği yeri, bir ortamı düşünün, ama birileri de o egzozun arkasına yer almış, borunun arkasında onun dumanına, onun kokusuna, onun sesine meftun olmuşlar, bitiyorlar, yani mest oluyorlar, ayakkabı oluyorlar, ne olduklarını bilmiyorlar, öylelerini biliyoruz. Hatta kimileri böyle bir sesi dünyanın en güzel müzik sesine tercih ederlerdi. Şöyle, kendilerince en güzel dedikleri, bölgelerinde en güzel bildikleri motosikletleri kenara yerleştirip, onları rölantide çalıştırırken, çayla demlenmeye, kulaktan da beslenmeye çalışan insanlar biliyorum. Onlara göre de o en güzeli. Bir adam varmış, hayatı hep ahırda geçmiş, samanlıkta. Hayvanların pisliğiyle uğraşmış, temizlemiş, hep o ortamın kokusuna alışmış, hayatı o, baştan sona bildiği en güzel kokular işte onlar, ya koyunun, ya keçininki, veya ineğin, ya da başka bir hayvanınki, hepsi o kadar. Ama insan bu ya, hayat hep ahırda geçmez ya, bir de yolu düşmüş, bir şehir hayatı gereği bir yerden bir yere giderken, misk satanların çarşısına, onların sokağına, onların caddesine, onların pasajına girmek zorunda kalmış. Öyle bir çarşı, misk çarşısı, güzel koku satanlar. Adam dayanamamış o kokulara. Her yerden bir güzeli geliyor. Gülden karanfile kadar, envai türlü çeşit çiçeklerden alınmış özlere, üsarelere kadar ne kadar güzel, ne kadar fevkalade güzel kokular burnunu o kadar tahrip etmiş ki adam beyni nihayet dayanamamış ve oracığa yığılıp kalmış, bayılmış. Hemen en güzel, en tesirli ama nadide, herkese çıkarılmayan, şöyle tezgah altında saklanmış nice güzel kokular getirmişler. Onu koklasın da onunla ayılsın diye. Hani bazen şimdi onun yerine kolonya falan koklatıyorlar ya, belki ayılır diye. Ama adam daha bir bayılıyor, daha bir kendinden geçiyormuş, sararıp solmuş, neredeyse korkutmuş çevresindekileri, ölüme ramak kalmış dercesine. Derken kalabalığa dikkat çeken birisi, şöyle aradan sıyrılıp bakmış, yerde yatan bir adam görmüş, birdenbire tanımış, demiş hayrola nesi var onun, bayıldı da demişler, en güzel kokuları getiriyoruz, mis koklatıyoruz yine ayılmıyor. Bir dakika demiş adam, fırlamış, koşmuş, yani alabildiğine gücü yettiğince ve tekrar nefes nefese kan ter içinde geri gelmiş, avucunun içinde bir şeyler saklıyormuş, hemen burnuna tutuvermiş, birden adamın gözü açılmış. Allah Allah demişler, şaşırıp kalmışlar. Onca adamın arasında tanınmayan bu attar kim ki acaba? Bu güzel koku sahibi kim ki acaba? Meraklarıyla adama bakıyorlarmış. Demişler, Allah aşkına nedir o getirdiğin? Nereden buldun? Hindistan'dan mı, Yemen'den mi? Ya da Afrika'nın derinliklerinden mi? Nereden geldi o koku? Söyle demişler, Allah aşkına biz bilmiyoruz, sen nereden buldun? Gülmüş adam, öyle değil demiş, anlamadınız. Bu adamı tanırım ben, siz tanımıyordunuz. Hayatı hep at pisliği, inek pisliği içinde geçti. Sizin güzel kokularınız onu baydı, mahvetti, yok etti. Hala devam ediyordunuz daha kötü olsun diye sanki. Ben gittim, bir at arabası eşliğinde, takip ederken yere düşenlerden almışım, işte getirdim, buruna koklattığım odur demiş. Hepsi o kadar. Ne dersiniz? Herkese göre değişik değil mi güzel koku? Hatta mesela kimilerini duyuyoruz. Allah kaptırmasın kimseyi, hele çoluk çocuklarımızın esnimizi Allah daha bir korusun, Allah korusun elbette, duamız herkese. Yani mesela kimilerde tiner kokusunu daha çok seviyor değil mi? Hatta mesela büten gaz olarak mutfaklarda kullanılan o gazı, onun gaz kaçağını veya çakmaklardaki gazları ne kadar çok sevenleri görmediniz mi? Ama dikkat edin kendiniz ve çocuklarınıza. Mesela ben dede olarak, amca, dayı, hala, teyze olarak hatta nice büyükler yanında, hatta 9 yaşına kadar inen bir seyir çizgisiyle küçücük çocuklara varıncaya kadar ben nice insanların sigara kokusunu dünyanın en güzel kokusu olduğunu söyleyen insanlar görüyorum. Yani evet ama seviyorlar. Hem ne kadar bayılıyorlar. Hatta nice kadınlar bilirim, bazen kocaları bir sohbet ortamında sigara dumanıyla şöyle her tarafı özel olarak sinmiş, sigara kokusuyla bulanmış olarak gelen elbiselerinden dolayı kocalarına sevgisi bile artıyormuş. Neden mi? Ama kocalar içmiyormuş ki. Vah zalim koca, hanımını mahrum ediyormuş böyle bir kokudan. Daha niceleri, insanlar ne kokular sever olmuşlar. Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, Atyabut-tıyb el-misku, en hoş koku misk kokusudur. Peki miskler bulsak, alkolsüz esanslar üretsek, herkesin evinde bir tane ama yatak odasında iki tane, yok efendim cebinde, her cebinde birer tane, el çantasında bir adet, bond çantasında iki adet bulunsa ama yemek masasına getirilse, fakat çalışma masasında mutlaka bulunsa, her yerde, her zaman ve her mekanda en güzel, rengarenk, çeşit çeşit, isim isim, İsmi ve cismi bilinmez nice güzel kokularla insanlar hayatlarını sürdürseler, yani bütün hayatlarını buna vakfetseler, bunun bir sektör olarak topluma mal edilişini düşünün. Sonra işte şimdiki insanlar. Ama aleyhissalatü vesselam yine de diyor ki, Atyabut-tıyb el-misku, kokuların en güzeli, en hoş koku mis kokusudur. Eğer kokulanacaksanız işte o kadar, onun ötesi ama en güzel koku mis kokusudur. 60. hadis. A'tul ecira ecrahu qabla en yecife araquhu. İşçinin ücretini teri kurumadan veriniz. İşçinin ücretini teri kurumadan veriniz. Ne dersiniz? Var mı işçiyle münasebetiniz? Perşembeden perşembeye bir bayan geliyor, evini temizliyor, öyle mi? Tamam. Ama yemek de yapıyor mu şöyle 2 günlük? Başka? Ayda bir de daha bir genel temizlik adına biraz daha fazla kalıyor. Çok güzel. Peki sen ücretini ne zaman veriyorsun? Yani her ay vermeye çalışıyorum ama bazen 3 gün, bazen 1 hafta gecikiyor diyorsan, bana kalırsa öyle yapma. Her seferinde ver. Ama o almak istemiyorsa sen her seferinde ver. Çünkü alnının teri kurumadan verecekmişin. Yani o onun olunca onun olsun. Neden sen borçlu kalasın? Ama neden baştan vermek daha güzel? Hatta peşin veresin, daha iyi olmaz mı? Ver parasını, o da ona göre hareket etsin. Hemen itiraz etmen gerekmez ki sözüme. Yani sen peşin verince o zaten savsaklıyordu işinde. Şimdi iyice perişan edecek bu işi, öyle mi? O zaman bir başkasını bul. O da aynısını yapıyorsa demek bu böyleymiş de. Ama bana da şunu dedirtiyorsunuz sonunda. Ve men la yazlimin nase yuzlem. Yani insanlara zulmetmezseniz size zulmederlermiş, öyle mi? Ayet değil, hadis değil ama toplumsal bir gerçek gibi çıkıyor karşımıza. Kocaman bir dağ gibi sanki. Ama olsun. Bakın Peygamberimiz diyor ki, işçinin ücretini teri kurumadan veriniz. Hepsi o kadar. Yani yanınızda birini çalıştırdınız mı? O henüz daha işini bitirdi mi? Yani vereceğiniz para netleşti mi? Onu hemen veriniz. Mesela yanınızda işçi çalıştırıyorsunuz. Fabrikanız var. İş yeriniz var. İşveren durumundasınız. Ama haftalık veriyordunuz. Yani cumartesiden cumartesiye veya pazardan pazara veriyordunuz. Ne zamansa işte. Yani o güne kadar beklemeniz gerekir mi? Onu bilmem. Onu siz kendiniz hesaplayın. Yani kendi dünyanızdaki kuralların nasıl çözüme ulaşacağı konusunda ben ne bileyim. O ayrı bir dünya galiba. Ama hak ettiğinde verilmesi en güzeli. Peki her gün verseniz çok mu zor olur? Ne anlama gelir? Peki o adam her gün size iş veriyor ya. Siz ona iş veriyorsunuz, o size iş veriyor. Dolayısıyla parasını da verseniz o da teşekkür etse daha iyi olmaz mı? Ama günlük olunca o da günlük harcarmış. Belli olmaz, belki daha güzel olur bu işler. Yani hemen vereceksiniz, hemen alacaksınız. O zaman borçlanmayacaksınız. Belki o adam da borçlanmayacak. Her gün eve giderken aldığını borcu almayacak. Pazarlık payı olacak, elinde para olacak veya cebinde para olacak. Adam daha net bir hak savunucusu olacak belki de. Ama ben onları bilmiyorum. Benim bildiğim şu var. İşçi mi, ona ücret mi vereceksiniz, teri kurumadan veriniz, tamam. Yani siz 50 kişi 60 kişi çalıştırırken oradaki işçinin ücreti konusu dışındaki konuları zaten sünnet marka yerleştirmemişseniz bunun uyum sağlayacağını, bu markanın, bu modelin, bu çapın veya bu parçanın uyum sağlayacağını bilemiyorum ben. Tekrar edeyim. Yani bir yerde işçi çalıştırıyorsunuz. Bu sizin iş yeriniz olabilir. Veya başkasının iş yerinde siz bu görevle görevli olabilirsiniz. Ama oranın varlık nedeni, oranın işleyiş prensipleri, oranın baştan sona, kuruluştan yok oluşa kadar bütün planı ve projesi vahye dayanmadan gerçekleşmişse, yani orası öylece gerçekleşmiş bir yerse, nereden geldiği bilinmez, nereye gideceği bilinmez, Allah'a sorulmaz, peygambere danışılmaz bir iş yeri ise, o zaman siz orada işçilerin ücreti konusunda teri kurumadan mı diye bir de özel terlerin kuruyup kurumadığının ölçüm makinesini icat etmeye kalkmayın. O olmaz zaten. Çünkü bu işçinin ücretini teri kurumadan veriniz prensibi böyle bir parça düşünün, sistem parçası, diğer parçalarla uyum içinde olmaz zaten. Siz onu baştan düşünecektiniz. Hani öyle bir fıkra anlatılır. Siz bunu adapte edin, olmaz mı? Adamın biri varmış. Bakmış ki sokağın ucunda birisi hem bağırıyor hem çocuk dövüyor. Vurdukça, aşk ettikçe bir şeyler feryat ediyormuş. Yetişmiş, dur demiş be birader, ne yapıyorsun? sana ne demiş? İyi ama yani insanlık öldü mü arkadaş, Müslümanı soralım dedik. Demiş ki bu benim yavrum, çocuğum benim. İster sever ister döverim, sana ne? Anladık demiş, ister sev ister döv ama niye bağırıyorsun, bir şeyler söylüyorsun, onu anlamak istedim asıl demiş. Sen peygamberi duymadın mı demiş. Ne yaparsan, ne iş yaparsan, her iş yaptığında mutlaka besmele çek diye, her tokat vuracağımda Bismillah diyorum, öylece vuruyorum demiş. Adam şöyle garip bir yüzüne bakmış. Bir baştan ayağa süzmüş, bir de çocuğa bakmış, sonra dönmüş adama demiş ki, baba o besmeleyi önce çekecektin demiş. Evet, bizde tümünü düşününce eğer bizim besmele parçamız sistemin dışında kalıyorsa, işçinin ücretini teri kurumadan veriniz parçası sistemin dışında kalıyorsa, bütün bunlarla nereye varacağımızı düşünmemizin anlamı yok. Sanki kaba tabirle söylersek, Ford arabada şavurla parça aramak gibi mi olur dersiniz? Arayın isterseniz, ya da sizin sokakta eğer raylar döşenmemişse henüz, öyle bir yol kenarında değilseniz, tren yolu kenarında ve siz tren bekliyorsanız, o durağa tren gelecek zannediyorsanız, sabahı haşa kadar bekleyin. İyi beklemeler. Hadis 61. Âzamun nisâi bereketen ekalluhunne meûneten. En bereketli eş, kadınların en bereketlisi az bir geçimlikle yetinendir. Elbisesi varmış. Alsak bir daha dediniz, istemem dedi. Maşallah, çok bereketli. Ekmek, su derdine hiç düştüğünü görmediniz. Maşallah, hep tok görünüyor. Karnı tok değilse de gözü tok. Ne kadar güzel. Peki ayakkabı dediniz, hatta bir öncekini getirdi. Siz unutmuştunuz bile, o hala giyiyormuş. Sizin en son aldığınızı hiç kullanmamış. Ne gereği var dedi. Ne kadar güzel, maşallah. Peki ya ev eşyası? Hepten aynı. 25 sene olmuş, daha gelinlik dönemine ait hepsi pırıl pırıl duruyormuş, öyle mi? İlahi, maşallah, elhamdülillah, çok güzel. Peki ya siz? Kadınlar öyle olsun efendim. Yani onlar bereketli olsun o zaman. Peki ya kadınlara karşı sorumlu, ama topluma karşı sorumlu, ama bir insanlığa karşı İslam'ın nasıl yaşanacağının gösterisinden, gösteriminden sorumlu olan erkeklerden ne haber? Onlar öyle değil, değil mi? Onların Müslümanlığı dilde mi kalsın sadece? Gömlek değiştirdi ama kravat da değişsin. Ama piyasa o dönem o rengi sevmedi, yeni bir daha alsın. Elbise mi? Ama solmasın. Sonra fiyakalı olmak için değil ama yakışıklı olduğundan dolayı bir tane daha alsın. Cebinde para mı? Yarıdan fazlasını kendisine harcasın. Yeme içme mi? Ama görüntüsü güzel olsun. Fakat lezzeti de güzel olsun. Ama tekrarı da güzel olsun. Yani az bir geçimlikle yetinmek kadınlara ait olsun. Erkekler bunu hepten unutsun, öyle mi? Olsun. İnanın o dönemde, o anlamda, o ortamda yaşayan kadınlara bunun karşılığında cennet vardır da, eğer erkekler öyle değilse onlar cenneti bulamazlar bu açıdan. Öyleyse kadınlar için söylenilen bu sözü erkekler de kendilerini anlasınlar. Azamun nisai bereketen ekalluhunne meuneten. En bereketli eş az bir geçimlikle yetinendir. E'iddu lil belâi eddu'a'e. 62. Belalara karşı duayı hep yedeğinizde tutun. Yani bir başka ifadeyle ağzınızdan hiç düşürmeyin duayı. Hep dua edin, devamlı dua edin. Hep hazırınızda olsun dua. Belalara karşı, musibetlere karşı, sıkıntılara karşı, dertlere, çilelere karşı hep dua edin. Yani Allah'a yalvarın, yakarın. Zaten duanız olmasaydı neye yarardınız diyen Allah'ı unutmayın. Furkan suresinin 77. ayetini unutmayın. Dua, dua, hep dua. Başka yapacak işimiz yok ki. Aciz isek dua. Yardıma muhtaç isek dua. Bir şey isteyeceksek dua. Ama korunmaya muhtaç durumdaysak, korunacak haldeysek, birisi bizi korusun istiyorsak dua edeceğimizi biliyoruz. Ama hayır olsun istiyorsak yaptıklarımızın, bize cennet kazandırmasını istiyorsak, cehennemden alıkoyması bizim gayemiz, ana hedefimiz ise dua etmek zorundayız. Namazda dua, ama kıyamda, ama kıraatta, ama rükuda, ama sücutta dua, en son oturduğunuz yine dua, hayatın mihveri ve merkezi namaz hep dua ise, zaten salat dua demekse, hayatın tümü dua olmalıdır. Her zaman. Sabah kalktınız, yani kalkmadınız, hatta yataktasınız, dua edin. Uyandınız yani, oturduğunuz yatağınıza dua edin. Ayağa kalktınız, dua edin. Abdeste yürüdünüz, tuvalete girerken ya da çıkıyorsunuz, yemeğin başında ya da bitirdiniz, hasta ziyaret ediyorsunuz veya biraz oturdunuz, Allah'a ısmarladık diyeceksiniz, kapıdan ayrıldınız, dostunuzu ziyarettesiniz veya ticari ortamdasınız, bir şey alıyor ya da veriyorsunuz, ötekine döndünüz, bir şey beğendiniz, bir şeyden nefret ettiniz, bir bela duydunuz, bir musibet ortamını yaşadınız, dua, dua, dua, dua edeceksiniz. Her ortamda, her halükarda peygamberinize örnek alacak ve dua edeceksiniz. Yıllar önceydi. Hadisleri henüz bilmiyordum. Kur'an'ın öğrenileceğinden haberim yoktu. Ama bir kitap geçmişti elime. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dualarını içeriyordu. Ezkar adında İmam Nevevi'nin. Kocaman, kalınca bir kitaptı. İçi hep dua doluydu. Namazda ve dışında, oruçta, başlamada ve dışında, zekatta, alırken, borçta, verirken, elbise giyerken veya çıkarırken, ayakkabı giyerken ya da kaybettiğinde bir eşyanı ya da aklını kaybetmediğinde, hastalığını kaybetmediğinde, sağlığını kaybetmediğinde, yani bir şeyler olduğunda ya da olmadığında her zaman dua, her zaman dua edilecekti. Aman Allah'ım, bu da neydi dedim. Yani bir insan hayatına sığar mı bu? Her şeyi bırakacaksınız, yemek yemeyeceksiniz, su içmeyeceksiniz, elbise giymeyeceksiniz, yatmayacaksınız, oturmayacaksınız, kalkmayacaksınız, çarşıya gitmeyeceksiniz, pazara gitmeyeceksiniz ya da müzik dinlemeyeceksiniz, okula devam etmeyeceksiniz, diploma yarışınız olmayacak, para yarışınız olmayacak, kasa yarışınız olmayacak, kese yarışınız olmayacak ve siz sadece oturup bu duaları ezberleyecek ve sabahtan akşama kadar zar zor bitireceğiniz dualarla bir gününüzü doldururken, akşam yatacağınız son dualar yapmış, bitap düşmüş yatmışken, sabah kalkarken yeniden duaya başlayacaksınız. Öyle zannetmiştim. Heyhat, öyle değilmiş. Mesela, günde 70 defa istiğfar edeceksiniz, diyordu Peygamberimiz. 70 defa. Oturun kenara, 30'a vardığınızda bıkmaya, 60'ı bulamadığınızda da düşmeye başladınız değil mi? 70 bulamadınız çoğu zaman, inat ettiğiniz uzun sürdü, tekrar edemediniz, yarına işiniz var sizin. Ama kaldırımlarda işiniz var. Ya da dolapların önünde işiniz var. Veya karelerin, kutuların önünde işiniz var. Kızılderili bir adam, Beyaz Adamın Kutusu diye bir yazı yazmış. Yıllar önceydi, okumuştum. Beyaz Adamın Kutusu. Yatak odasını tarif ediyor. Karyolası, komodiniyle, tüm bir odayı bir kutu olarak, iç içe kutular olarak tarif ediyor. Kalkıyor adam oradan, tuvalete gidiyor, ayrı bir kutu. Sonra salon, kutular, mutfakta nice kutular var, iç içe, dış dışa. Sonra işine gidecek adam, koridora çıkıyor, apartman boşluğunda, daireler arası boşluk, yine kutular. Acayip bir kutu, aşağı yukarı inip çıkan, asansör diyorlar beyazlar ona, ama kutu nihayet. Sonra iniyor, kapının önünde farklı bir kutu, o dik kesikli çizgilerle oluşmamış, yani araba denilen bir kutu. İş yerine varıyor, yine aynı kutular zinciri. Ve masa denilen bir kutunun başında çekmeceler var, farklı kutular. Karşıda ekran, yani bilgisayarı, o da ayrı bir kutu. Kutu, kutu içinde, onların içine hapsedilmiş bir adam ruhuyla patlıyor sanki, anlatmaktan bıkıyor, korkuyor. Derin bir nefes alıyor ve diyor ki, bense özgürüm. Bugün oltamı alır balığa giderim, yarın okumu alır ava giderim, hepsi o kadar diyordu. Söyleyin, yani insanlar sanki böyle kutu kutu içinde yaşarlarken o kadar çok işleri, o kadar çok bela ve musibetleri var ki hepsine birden dua etmeye, yani o benim ezkarda okuduğum duaları arka arkaya sıralamaya çalışsalar hepsine gün yetmez zannediyordum. İstiğfar edeceklerdi, hiç yetmezdi biliyordum. Çünkü bizim istiğfara engel hayatımız varmış, ne bileyim ben. Allah'ı hamd etmeye, Allah'a hamd etmeye ve de Allah adıyla yapmaya, ona maşallah demeye, onunla inşallah demeye ya da Sübhanallah veya Elhamdülillah ya da Allahu Ekber demeye vakit bile kalmazdı bence ki Estağfirullah demeye günde 70 hatta 100 hatta daha fazla nereden imkan kalsaydı? Cehalete bakın, Allah kimseyi, hele ki tabi Müslümanları cahil etmesin, kafirler de cehaletten kurtulunca Müslüman olurlar diye Müslüman olsun onlar da. Meğer ki namazı namaz gibi kılınca ben 70 istiğfarı haddinden fazla yaparmışım bile, 70'i aşarmışım bile. Çünkü kıyamda durmadan önce istiğfar edin, henüz daha tekbir almadınız. Rüküya gittiniz, Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullahil azim ve etubu ileyh dediniz. Siz hep Sübhane Rabbiyel Azim mi diyordunuz? Ama böylesi de varmış. Bazen de böyle deyin. Hiç olmazsa bir tane. Etti bir rekatta bir. Sonra iki tane de secdede yaptınız aynı duadan, istiğfardan. Etti üç. Bir rekatta üç. İki secde arasında en az iki defa Rabbiğfirli, Rabbiğfirli dediniz. Beş oldu. Peki bir rekatta beş tane. Dört rekatlı bir namaz kıldınız. Sonra dört rekat kıldınız veya iki kıldınız. Yani günde her bir selam verdiğiniz bölümler 10 tane ise bu sefer her selamdan sonra da 3 defa istiğfar edecektiniz. Hani sağa selam verdiniz, sola esselamu aleyküm ve rahmetullah dediniz mi? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyeceksiniz. Etti 3 taneden, günde 30 tane de öyle. Günde 40 rekat namaz kılmışsanız 4-5-20 tane, 200 tane de oradan aldınız. İşte 30 tane de buradan yazdınız. Ama arada bir aklınız başınıza geldi. Canınız sıkıldı, moraliniz bozuldu. Estağfirullah dediniz. 250 tane, 300 tane bile diyebilirsiniz günlük. Ne haber? Yani eğer siz ciddi niyet ederseniz meğer bunlara yer varmış. E'iddu lil belâi eddu'a'e. Öyleyse başınıza gelen her şey konusunda hemen bir dua ağzınıza gelsin. Hemen onu söyleyecek kadar hazır edin dilinizin altında. Onlar hep hazır dursunlar. Ama siz mesela karşıdakini affedersiniz. Lütfen rica ederim sözlerini nasıl da hazırlamıştınız. Hiç olmaz olası şeyler, keşke olmasaydı şeyler konusunda nasıl da teşekkürü hazır ediyor, hemen kullanıveriyorsunuz. Öyleyse duayı da belalara karşı hazır edin. Mesela korkunç bir olay duydunuz. Müthiş bir beladan haberiniz oldu. Hemen diyeceksiniz ki Elhamdülillahillezî âfânî mimmebtelâke bihi ve faddalenî alâ kesîrin mimmen halaka tafdîlâ. Ya Rabbi, birilerini böyle imtihan ediyorsun. Bana bu konuda afiyet vermişsin. Hamdolsun sana, beni bu işe layık kıl ya Rabbi diye Allah'a dua ediyorsunuz. Ve diğer dualar. Ama hadisi bir daha okuyorum. Belalara karşı duayı hep yedeğinizde tutun. Ağzınızdan hiç düşürmeyin. Devamlı dua edin. 63. hadis. A'mar ümmeti ma beyne 60 ile 70 ve akalluhum men yecuzu zalik. Ümmetimin ömürleri 60 ila 70 yaşlar arasıdır. Onların pek azı bunu geçer. Yani bu ümmet genellikle 60-70 yaş arası yaşayacaktır. 61'den 60'dan 70'e kadar, İşte o kadar, işte o civarda veya 70'li 60'lı yıllar yaşayacaktır. 60'dan 79'a kadar. Ama kimileri 80'e varacak, kimileri 90'a, kimileri 100'e varacaksa da çok az olacakmış öylesi. Bunun bana faydası ne diye düşünmedim değil. Peygamberim dediyse faydalı. Dursun, bugün anlamamışsam yarın, bugün az anlamışsam yarın, elbette peygamberin dediğini anlamaya çalışmak zorundayım diye onu bir kenara koyabiliyorum. Zaten anlamadığım, daha önceki anlayışlarıma farklı gelen hadisleri de ben şahsen öyle yapıyorum. Mesela bir konuda 5 hadis, 10 hadis, 20 hadis okumuşum. Hepsi bir çember oluşturmuş, bir çerçeve oluşturmuş, bir şekil oluşturmuşlar. Ama aynı konuda bir hadis daha okuyorum ki onların hepsine ters. Ne yapmam gerekir? Dursun kenarda diyeceğim. Acelemle belki ara boşluğu doldurursam o da çerçeveyi büyütecek, farklı bir alanda bana ışık tutacak, hayatımı bana anlatacak bir hadis olacaktır diye onu kenara koyuyorum. Ve bazı hadisleri ise anlamıyorum zaten. Yani neden denildiğini, bana ne dediğini anlamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? yapacağım iş beklemek, mesela bu hadisin ancak şöyle bir yönde bana şimdilik faydası olduğunu zannediyor ve onun için okuyorum. Demek ki 60-70 yıl kadar yaşayacakmışım. Planımı, projemi ona göre yapsam, diyelim bunun en fazlasıyla 70'se, mesela bugün 50 yaşında, 55 yaşındaysam, daha bir 15 senem varsa geriye, ben bir yerlere yılda bir defa uğrayacağımı planlıyorsam 15 defa uğrayacakmışım, ona göre planlasam. Ben birilerine ayda bir iş yapacaksam, birileriyle ayda bir beraber olacaksam, yani bir eylem planım, bir söylem planım varsa, ayda birlikse, işte 12 ay bir yıldaysa, 10 yılda ben 120 ay kadar o işi yapabileceğim, 15 yılda bir 180 ayım var. O kadar planım olsun istiyorum. Ben Kur'an adına, sünnet adına, Müslümanlık ve Müslümanlar adına, kendim adına, onlarla diyaloğum adına ne tür bir plan ve proje yapacaksam bir 60-70 yıla göre planlamalıyım. Ama benim yaşım henüz 30'sa, daha önümde 30-40 yıl varsa, oho çok aman, şimdi sıkmamın ne anlamı var dememi elbette yanlış bileceğim. Bu bir garanti değil tabii. Bazen olur insanlar 35 yaşına gelince 70'in yarısı zannederler de ama bir sene sonra gidiverirler ya da iki sene sonra bakmışsınız yol meğer tamamlanmış anlarlar ama iş işten geçmiştir. Hatta kendi evimde yaşadığım olay unutmamam açısından daha net. Bir dede nice zamanlar hastalığının artmasını bahane ederek galiba bu defa ölüyorum diye sızlanırken torunu dur bakalım dede belli olmaz belki ben senden önce ölürüm diyordu da nitekim öyle oldu. 26 yaşında torun dedeye hazırlanan kefene sarıldı ve gönderildi. Demek ki ümmetin ömrü 60-70 yaş arasıdır. Pek azı bunu geçer, ona göre hazır olalım. 64. hadis. A'mel ama ad-dalaletu ba'del huda. En beter körlük, hidayetten sonra dalalete düşmektir. En beter körlük, körlüğün en körlüğü, yani tam körlük, %100 körlük, bir adam hidayeti tanıyacak, cennet yolunu bulacak, sanki İyi bir bakışla cenneti görecek, bak işte cennet orası, yürü denilecek, hatta birkaç adım da atacak, sonra da bakmışsınız, görmeyecek orayı, sanki yokmuş gibi davranacak, dönecek başka tarafa ve yürüdükçe batacak, battıkça yürüyecek, debelendikçe kaybedecek ama hep dalalette olacak. İşte en kötü körlük, hidayetten sonra, hidayeti tanıdıktan sonra dalalete düşen insanların körlüğüdür. Konuyu Bakara suresi 16. ayet şöyle ifade eder. Ülâikellezîne eşteravuddalâlete bilhudâ femâ rabihat ticâratuhum ve mâ kânû muhtedîn. İşte bu insanlar kimler olduğunu hemen sayacağım inşallah. İşte bu insanlar şu 8. ayetten itibaren 15. ayete kadar sayılan özellikteki insanlar, tanıtılan insanlar var ya, bu özelliklerdeki insanlar, işte bu insanlar, hidayete karşılık dalaleti satın almışlar, hidayeti vererek dalaleti geri almışlar, hidayet mi istemiyoruz, alın sizin olsun, bize dalalet lazım dercesine, cennet yolunun tarifi yerine cehennem yoluna gitmeyi evetlemişler, cennete bilet yerine cehenneme bilet kestirmişler, yani biletlerini cennet olmak yerine cehennem olarak belirlemişler. İşte bu insanların yaptıkları bu alışveriş kesinlikle kar sağlamamıştır. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Tabi dolayısıyla onlar ve مَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ hidayete de erecek değiller. Kim bunlar? Bakara suresinin başında Kur'an'a karşı yamuk davranan insanlar diyebileceğimiz özel insanlardır. İnsanlardan kimileri var ki diye başlar 8. ayet. Kim insanlar var ki Allah'a iman, ahiret gününe iman iddiasındalar. Ama gerçekten inanmıyorlar bunlar. Ya neden böyle bir iddia ortaya koyuyorlar? Güya Allah'ı aldatıyorlar. Bir de müminleri aldatmaya çalışıyorlar. Oysa sadece kendilerini aldatıyorlar da farkında değiller. Ayrıca bu insanlar sadece bu hareketleriyle kalplerindeki hastalığı artırıyor. Çünkü onların kalbi hastadır. Bu işleri yaptıkça, yani kendi kendilerini aldattıkça, Allah'ı aldatma, müminleri aldatma planı içine düştükçe, onlar hep bu hastalıklarının artma ortamında yaşayacaklar ve kendilerine elin bir azap, korkunç bir azap hazırlanmış olarak yalanlarından dolayı kahrolacak, mahvolacaklar. Bu insanlara deseniz ki bırakın bu ifsadı, bırakın bu düzen bozukluğu, salıverin, yeryüzünde düzen bozmayın, etmeyin, eylemeyin denirse, yani siz bu hareketinizle düzen bozuyorsunuz. Siz kendi kendinize düzen iddiasında olabilirsiniz ama kadın adına, erkek adına, çocuk ve aile adına, yeme içme, giyim kuşam adına, ekonomik, sosyal ve siyasal dünya adına siz hep yanlış yapıyorsunuz, düzen bozuyorsunuz, vazgeçmeyin denilince iddialar enteresan. Biz ha, olur mu öyle şey? Biz düzen kurmak için yapıyoruz. Biz işi düzenlemek için yapıyoruz. Biz böyle bir şey yapıyorsak bunu düzenlemekten yana olduğumuzdan ortaya koyuyoruz. Desinler böyle. Demeye devam etsinler. Oysa Allah diyor ki, açın gözünüzü, dikkat edin. Bu tür insanlara takılı kalmayın. Endişeniz sakın ha, sizi onlar adına aldatmasın. Çünkü onlar düzen bozanların ta kendileri, fasit hareket edenlerin, yani bozguncuların ta kendileri, ama farkında değiller. Ayrıca bu tür insanlara gelin, vazgeçin, sıradan herkes gibi, yani Adem gibi, Nuh gibi, yani Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, yani Allah'ın istediği, peygamberin istediği gibi, her Müslüman gibi hareket edin. Size ayrıcalığın ne anlamı var? Gelin, ayrı bir din mi bekliyorsunuz? Bu kitap size de kitaptır. Bu peygamber sizin de peygamberiniz diye imana davet edince bu insanları, iddiaları enteresan. Derler ki biz olmaz öyle, şu sefihler, şu adi insanlar, şu beyinsizler, şu kendinden geçmiş, karını zararını bilmez insanlar gibi mi yapacakmışız, olmaz öyle şey diyorlar. Ama Allah'ın uyarısına dikkat ediyoruz. Garip. Hayır diyor Allah, yanılmayın, açın gözünüzü, dikkat edin, gerçek sefih onlardır, gerçek beyinsiz onlardır, aklını kullanamayan insan bunlardır, ama bunun farkında değiller. Ve bu insanlar, eğer müminlerle beraber olurlarsa, eğer Müslüman dünyanın içinde bulunurlarsa, eğer konu bunu gerektiriyorsa, kendileri de iman terennüm ederler, imandan söz ederler, inandıklarını ifade etmeye çalışırlar. Ama kendi şeytanlarıyla, kendi dostlarıyla, kendi akıl hocalarıyla beraber kalınca, hemen dönüverirler onlara, biz sizinle beraberiz, biz sizdeniz, biliyorsunuz biz sizi büyük biliyoruz, biz sizi üstad biliyoruz, biz sizi akıl hocamız biliyoruz. Yani sizin içinde olabilecek ortamı yaşadınız. Eğer böyle bir iddia olursa hemen yaltaklanmaya devam edip derlermiş ki, öyle mi, biz onlarla dalga geçiyorduk da ondan, biraz dinsel konuşuverdik, biraz onlardan yana oluverdik. Yani işte alay konusu etmek için onları gırgıra sarıverdik filan diye kendilerince. Allah da diyor ki, Allahu yestehzi'u bihim ve yamudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Onlar Müslümanlarla dalga geçe dursunlar, alay ede dursunlar, onlarla da Allah alay edecektir. Dalgalarını, alaylarını başlarına çalacaktır ve onları azgınlıklarında kör sağır salıverecektir. Hem ki hiçbir şey bilmez halde, şaşkın, darmadağın. İşte bunlar, bu özellikleri taşıyan insanlar, Allah'a sormadan yaşayanlar, peygambere danışmadan yaşayanlar, sorsalar bilseler bile bildikleri gibi hareket edenler, vahyi tanıdıkları halde, imanı tanıdıkları halde, Müslümanları gördükleri halde, onlarla beraber olmayı bırakıp yine küfrün, şirkin ve isyanın kucağına düşenler var ya, işte bunlar hidayeti tanıdıktan sonra, hidayetle buluştuktan sonra, hidayeti anladıktan sonra, tutup her şeye rağmen dalaleti seçenler, cehennem yolunu kendilerine yol bilenlerdir ki bu alışveriş kesinlikle onlara kar getirmeyecektir, getirmemiştir ve onlar bu davranışlarıyla da kesinlikle cennet yolunu bulamayacaklardır. Onların örneği, düşünün, bir gece yolculuğundasınız, bir yerde mola vermek zorundasınız, dinlenme tesisleri falan değil ama öyle düşünmeyin. Kendiniz kendi başınıza kervanla gidiyorsunuz. atınızla gidiyorsunuz, arabanızla gidiyorsunuz ama 3-5 kişi, 5-10 kişi belki bir yerde mola verdiniz. Derken birileri daha geldi. Bir ateş yakmanız gerekti. Hem yemek için, hem yalnızlığınızı gidermek için, hem de ısınmak için hatta. Sonra ateş etrafı aydınlattı. Herkes bundan yararlandı. Ateşi siz yaktınız ya da bir ateş yakan vardı. Ateş ortadayken, her taraf ateşten yararlanırken ama onlardan kimilerinin eğer gözlerinin nuru kaybolmuşsa, yan ateşi göremeyecek durumdalarsa, ateş olsa da, yanlarında bulunsa da, ellerini uzatınca yansa da elleri, ayaklarına zaten alev gelse de ama yine de ateşten yararlanamıyorlarsa, işte bu insanların durumu buna benzer diyordu Cenab-ı Hak. Bakara suresi 17. ayette. 18. ayet ise yine bir örnek. Kör onlar, sağır onlar, yani dilleri yok onların, ağızları yok, gözleri yok onların, kulakları yok onların, geriye dönemeyecekler onlar. Çünkü 19. ayet, sanki gökten bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor düşünün. Karanlıklar üstüne karanlıklar var, gök gürültüsü şimşek, her tarafı kaplamış, insanlar korkudan, yıldırımdan ölmemek için ellerini kulaklarına tıkıyorlar. Ne yaptıklarını şaşırmışlar, kurtulma sevdasına kapılmışlar ama bilmiyorlar mı ki Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır ve 20. ayet şimşek çakınca gözlerini alıyor neredeyse, göremeyecek hale geliyorlar ama çevre aydınlandı diye birkaç adım atmaya cesaretleri var, sonra kapkaranlıkta kalıveriyorlar, dikilip kalıyorlar, ne yapacaklarını şaşırıyorlar ama Allah dileseydi zaten ne göz bırakırdı onlarda ne kulak. Hepsi biterdi. Allah her şeye kadirdir. İşte bu bölüm ayetleri yeniden okuyun. Yeniden okuyalım. A'mel ama dalaletu ba'del huda. Bu kelimeler bana bu ayetleri hatırlattı. Yani en beter körlük hidayetten sonra dalalete düşmektir. Bir insan hem hidayeti tanıyacak, bir insan hem hidayetle buluşacak, bir insan hem hidayet adına adım atacak, Kur'an'ın yol gösterdiğini bilecek, Kur'an'la cennet yolundan haberi olacak, sonra da salıverecek, hayır istemiyorum ben cehenneme diyecek, bu körlükten daha büyüğü yoktur Allah korusun. Bugün okuduğumuz hadisleri tekrar ediyorum ve sohbete son veriyoruz inşallah. Yiyip içme ortamlarınızı cennet yolunu Allah'ın kitabıyla bulan muttakilerle paylaşın. En hoş koku mis kokusudur. İşçinin ücretini teri kurumadan veriniz. En bereketli eş az bir geçimlikle yetinendir. Belalara karşı duayı hep yedeğinizde tutun. Ağzınızdan hiç düşürmeyin. Devamlı dua edin. Ümmetimin ömürleri 60 ila 70 yaşlar arasıdır. Onların pek azı bunu geçer. En beter körlük hidayetten sonra dalalete düşmektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.